Yehuda Halevi Aşlak Bağla Sulam Mektuplar 1. Mektup 1920. Dostum, şimdi öğle vakti. Onun mektubunu ilk ayın 8'inde aldım. Senin bu dilencinin benimle ilgili sistemleri tıpkı Zuhar'da yazdığı gibi geçer bir dua. Bana yazmamakla sitem ettiğinde aslında suçlaman gereken senin kendi isteksizliğin. Çünkü önceki mektuplarımla ben bunu zaten ispatladım. Hatırlatırım. Şevat'ın 7'sinden Nisan'ın 8'ine kadar, yani 2 aydan fazla bir zamanda sana 4 kez yazmışken sen bana tek bir kelime bile yazmadın. Ve eğer bu kadarı aslanı doyurmaya yetiyorsa o zaman şöyle yazıldığı gibidir. Kuledeki nöbetçilerden daha yukarıda oldukları için onların üzerindedirler. Onun ısrarla istediği cevaba karşılık olarak herkes kişisel kadere inanır. Ama buna fazlaca tutunmaz diyebilirim. Bunun sebebi bir aptalın düşüncesinin iyi ve iyilik yapanın tek örneği Yaradan'a atfedilmemesi gerektiği içindir. Ancak sadece Yaradan'ın gerçek hizmetkarları kendi kaderinin bilgisine sahiptir. Ki o hem iyi hem kötü her şeyin sebebidir. Onlar kadere yapışırlar çünkü arı olana bağlananlar arıdır. Koruyucu koruduklarıyla bir olduğundan kötü ve iyi arasında belirgin bir ayrım yoktur. Onlar onun benzersizliğini yüceltmeye hazır ve kapların taşıyıcıları olduklarından hepsi bütün ve sevilendir. İyi ve kötü tüm eylem ve düşüncelerin bilgisine içgüdüsel olarak sahip oldukları ölçüde Tanrı'nın kaplarının taşıyıcılarıdırlar. Yaradan onları hazırlar, onlar ondan gelir. Bunun ıslahın sonunda herkes bilecek. Ancak arada uzun ve ürküten bir sürgün var. Asıl sorun şu ki kişi hatalı bir şey yaptığında derecesinden düşer ve bir yalana tutunarak kasabın elindeki bıçak olduğunu unutur. Kişi kendini eylemin sahibi zannedip her şeyin ondan geldiğini unutur. Oysa dünyada ondan başka bir işleyiş yoktur. Ders budur. Kişi önceleri bunu bilse bile yine de ihtiyaç zamanında bu farkındalığı kontrol edemez ve her şeyi erdemlik ölçüsünde hükmeden sebebe bağlar. Bu onun mektubunun cevabıdır. Sana daha önce yüz yüzeyken birinin diğerine öğrettiği bu iki kavramla ilgili gerçek bir hikayeden bahsetmiştim. Yine de gizliliğin gücü aralarındadır. Tıpkı atalarımızın Rabbinin huzurunda üzgünleri neşelendiren iki soytarıyla ilgili söyledikleri gibi. Hizmetkarından onun tüm vezirlerinin üzerine çıkaracak kadar hoşnut olan ve onunla ilgili kalbinde gerçek ve değişmez bir sevgi taşıyan kralla ilgili bir hikaye vardır. Ancak belli bir sebep olmadan kişiyi bir seferde en yüksek seviyeye yükseltmek asil bir davranış değildir. Daha ziyade asil olan büyük bir bilgelikle tüm gerçekleri ifşa etmektir. Kral ne yapar? Hizmetkarını şehrin kapısına bekçi atar ve akıllı bir soytarı olan vezirine bekçi hazırlıksızken evi kuşatıp savaş açmasını söyler. Vezir kralın emrettiği gibi yapar ve büyük bir akıl ve kurnazlıkla kralın evine karşı savaş açar. Hizmetkar yaşamını riske atarak kral için duyduğu büyük sevgi açığa çıkana kadar cesurca ve adanmışlıkla vezirle savaşarak kralı kurtarır. Sonra vezir kıyafetlerini çıkarır ve hepsi birden gülerler. Vezir şiddetle savaşmış ve şimdi realite değil hayal yaşadıklarını anlamıştır. En çok da kral vezire gaddarlığının ve korkusunun hayali derinliklerini anlattığında gülerler. Bu kötü savaştaki her unsur büyük bir neşe ve kahkahaya dönüşür. Ancak o halen daha bir hizmetkardır, bilge değildir. Tüm vezirlerin ve kralın diğer hizmetkarlarının üzerine nasıl yükselecektir? Sonra kral vezire kendini bir katil ve hırsıza dönüştürmesi gerektiğini ve ona karşı acımasız bir savaş açmasını söyler. Kral onun ikinci kez savaşırken tüm vezirlerin başında durup mükemmel bir bilgelik ve erdemlik sergileyeceğini bilir. Nitekim hizmetkarı krallığının hazinesinden sorumlu atar. Şimdi vezir acımasız bir katil kılığına girmiştir ve kralın hazinesini yağmalamaya gelir. Zavallı hizmetkar kap dolana kadar korkusuzca ve adanmışlıkla savaşır. Sonra vezir kıyafetlerini çıkarır ve kralın sarayında öncekinden daha büyük bir coşku ve neşe hakim olur. Şimdi vezir öncekinden daha akıllı olduğundan onun bu aldatmacası büyük bir sevince neden olur. Çünkü bilinir ki hiç kimse kralın sarayında zalim değildir ve tüm zalimler soytarıdır. Dolayısıyla vezir kötülüğün kıyafetlerine bürünebilmek için büyük bir yetenek sergilemiştir. Bu sırada hizmetkar sonraki bilgiden bilgeliği ve önceki bilgiden sevgiyi miras alır ve ebediyete yükselir. Bu sürgündeki tüm savaşların muhteşem olduğu gerçektir ve herkes içsel olarak bilir ki bu sadece iyilik getiren bir neşedir. Yine de savaşın ve tehlikenin kişi üzerindeki ağırlığını kolaylaştıracak bir taktik yoktur. Bunu seninle uzun uzadıya konuştuk ve şimdi bu hikayenin bilgisine sahipsin ve Tanrı'nın yardımıyla diğer yönünü de anlayacaksın. Benden bahsetmemi en çok istediğin şey hiçbir şey söylemeyeceğim şeydir. Bununla ilgili sana bir hikaye de anlattım. Yeryüzünün krallığı cennetin krallığı gibidir ve gerçek kılavuzluk vezirlere verilmiştir. Yine de her şey kralın öğüdüne ve imzasına göre yapılır. Kral vezirlerin tasarladığı planı imzalamaktan başka bir şey yapmaz. Eğer planda bir kusur bulursa onu düzeltmez. Fakat yerine başka bir vezir yerleştirir ve ilki görevinden ayrılır. İnsanda da böyledir. Krallar ondaki 70 ulusa hükmettiğinden içine kazınmış harflere göre davranan küçük bir dünyadır. Sefer Yetzirah'da yaratılış kitabında o belli bir harfi taçlandırdı yazılmasının anlamı budur. Her harf o zaman zarfında işleyen bir vezirdir ve dünyanın kralı onları belirler. Harf belli bir planda hata verirse derhal ofisten ayrılır ve kral onun yerine başka bir harf atar. Her nesil ve onun yargıçları denmesinin anlamı budur. Islahın sonunda Mesih denilen harf hükmedecek, o tüm nesilleri Tanrı'nın ihtişamının tacıyla bütünleyecek ve bağlayacak. Şimdi senin devlet meselesine nasıl müdahale ettiğini anlayabilirsin. Krallar ve yargıçlar her biri ifşa etmesi gerekeni açığa çıkarmalıdır. Birleşmenin geçidi. Onları ıslah etmek istemez. Her şeye rağmen ben onları ıslah edeceğim ve hepsi reenkarnasyon vasıtasıyla temizlenmiş olacak. Bu nedenle tüm detaylarıyla bütün kararlarını duymak istiyorum. Çünkü her detayda derin bir ilim vardır ve eğer senden sağlam veriler alırsam onları doyurabilir ve seni mutlu edebilirim. Bilesin ki senin dilini anlamak benim için çok zor. Çünkü adların devamlılığına ve anlamlarına sahip değilsin. Bu nedenle adların anlamıyla ilgili sana bir kapı açacağım. Ve sen ilminin derecesini ölçebileceksin. Ben de bu şekilde senin niyetini takip edebileceğim. Dolayısıyla şarap şişesinin üzerindeki harflerin sıralanışı gibi tüm mektuplarında görmüş olduğum, bilmeden yazmış olduklarını sana öğretmek ve aramızda kalıcılık sağlamak amacıyla adları düzenleyeceğim. Tüm köklerin kökünden başlamaları ve sonuna kadar gitmeliyiz. Genel olarak 5 derece vardır. Yehida, Haya, Neşama, Ruah ve Nefeş. Tüm bunlar ıslah edilmiş bir bedene bir araya gelmiştir. Yehida, Haya ve Neşama zamanının üzerindedir. Ve yaratılan varlığın kalbinde olmasına rağmen onun çevrelediği düşünülür. Onlar ıslah sırasında bedene gelmez. Çünkü gizli kaynağın içinde ayırt edici kökler vardı. Roş, To, Sof. Sırasıyla baş, içsellik ve son. Roş, Yehida'nın köküdür. O, Ayn Sof'tur, sonsuzluktur. Orada kendi yerinde bile ışıkları gizlidir. Ve her şey onun önünde, meşalenin önündeki mum gibi iptal olmuştur. Sonrasında Toh'un kökü gelir. Ve o, Haya'nın köküdür. Ayn Sof ışığının anlamı budur. Yani onun tam ışığının tezahürü. Zamanla bu ışık sadece kendi devamlılığı için edinilir. Buna Haya'nın kökü denir. Bundan sonra Sof'un kökü gelir ve o ruhların köküdür. Tıpkı başlangıçtaki gibidir. Ayn Sof burada bir üst örtü yayılır ve aynı zamanda 6000 yıl dünya var olur ama biri bozulur formunda başlar. Buna Ruah Nefeş denir ve onların kökü Neşama'ya tutunur. Ancak onlar nefeş ve yaşamın özü olan Tora ve buyruklar gibi aşağıdan yayılır. Nefeş, süreklilik, durgunluk ve ona kazınmış dişi güçlerle sabit durumdaki bedeni güçlendiren, her şeyi saran güçtür. Ruah, yaşamın özünü ve Tora'nın ışığını dişi imgesinde açığa çıkarır. Onun kökü ve burun deliklerine yaşam nefesini üfledi ve insan yaşayan bir ruh haline geldi. Sözünün anlamını açıklığa kavuşturur. Bu, kralın yüzünün ışığında yaşayan ruh denilen ruha yaşam getirerek ruha yükselen ve ondan yaşam alan öze aittir. Bu aynı zamanda Roş'un yedi dişisinin ve Nefeş'in iki altınının tüm zivivimlerdeki düzendir. Tanrı yalnız onları evine yerleştirir. Sözünün anlamı budur. Yani tüm ihtişam saraydaki kralın kızlarına aittir sözüyle dişilerin gücünün ortaya çıkmasıdır. Esas ıslah ve çalışma Zohar'ın üst dünya dediği ruhun güçlerini açığa çıkarmaktır. Bu da elbette ki sonun kökü gibi gizli kaynağa aittir ve herhangi bir eşleşme üst dünyanın realitesindeki tek ışığın belirmesi içindir. Biz oğulları gençliklerinde büyüyen bitkiler gibi olanız. Sözünün anlamı budur. Yani üst dünyadaki düşünce budur. Çiftleşme ile aşağıda olana onun düşüncesi gelir ve gizli kaynağın başlangıcının sonu ışıklarla tamamlanır. Bilginin hazinesi kitabından bir alıntı. Akıl insanın ruhunun ve bütününün özüdür. Bu böyledir. Çünkü insan onun içinde tanımlanır ve onda görünenler onun kıyafetleri ve ona hizmet edenlerdir. Bazıları onun dalları iken bazılarının ona tamamen yabancı olduğu kabul edilir. Bu gücü ruhunun içinde olmasına rağmen insan yine de göremez. Yaşayan herhangi bir şeyden gizlidir. Bununla ilgili endişelenme. Çünkü göz ona kumanda eder ve hepsinin arasında en önemlisi odur. Yine de kişi asla kendini göremez. Fakat sadece varlığını hissedebilir. Görüş ona bilgi katmaz. Ama hiçbir şey boşa yaratılmadığından bir algı yaratır ve bu algıya ekleme yapmaya gerek yoktur. Aynı zamanda insanın özü olan ruhsal güç vardır. Bu güç akıldaki hiçbir anlayışa verilmemiştir. Çünkü kişinin kendi varoluşunun idraki yeterlidir ve hiç kimse kendi varlığıyla yetinmez ve idrakine tanıklık talep eder. Eylem olmadan his olmaz. Yani bazen hissiyat durur ve onda hiçbir hareket olmaz. Bu şekilde o daha çok mutlak farkındalıktır. Aklın özünün formu, aklın gözüyle azaltma anlayışının formuna benzemek büyük yanlıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü bu anlayış açığa çıkan ve işleyen bir ışık gibidir. Onun ışıkları aktif olduğu sürece hissedilir. Ta ki eylem sona erinceye kadar ve sonra onun ışığı kaybolur. Bununla aktifken hissedilenin aklın küçük fakat güçsüz bir dalı olduğunu öğrendin. Asıl hissin bilgi olduğu düşünülür. Çünkü algılama gücü de bir algı, sonuçtur ve hissiyata ihtiyacı yoktur. O hiçbir surette öz değildir. Ne sayısal ne de niteliksel olarak tıpkı içindeki saran gücün formunda asla ışık olmamasına rağmen içindeki genel saran güçle yenilenmiş ışığın kıvılcımlarını açığa çıkaran dövülmüş bir taş gibi. Ayrıca aklın özü insandaki genel gücün özüdür ve ondan pek çok dal yayılır. Tıpkı eylemin yasalarına göre kahramanlık ve güç, ısı ve ışıkta olduğu gibi. Bununla aklın ruhunu ya da ruhun özünü ima etsek de bunun sebebi aklın da ruhun en önemli dalı olmasıdır. Çünkü kişi aklına göre övülür denir. Kişi sahip olmadığını, veremediğinden biz onu bile akıl olarak tanımlarız. Yani akıl ruhun bir dalı ve parçası olduğundan en azından akıldan daha az olmaması gerekir. O tüm dallara hükmeder ve onları yutar, tıpkı meşalinin önündeki mum gibi. Akıl hiçbir eyleme bağlanmaz. Fakat farklı eylemler aklın içinde birbirine bağlanır ve sabitlenir. Kişi tüm realitenin onun hizmetkarı olduğunu anlar ve genel olarak akıl gelişirken hepsi kaybolduğu için onu geliştirmek için çalışır. Bu nedenle tüm işimiz sadece aklın yolları ve onun ihtiraslarıdır ve bundan daha fazlası gereksizdir.